Ayrımaltı, Kelebeğin Umudu, Elif Öztürk, sayfa 56. Şenol öğleden sonra kardeşini defalarca aramış, bir türlü Şafak ile konuşamamıştı. Başına kötü bir şey gelebileceği ihtimalini düşünmek istememiş, tedirginlik içinde eve gelmişti. Kapının önünde dağıtılmış dosyalar bulmuştu. Ayakkabılarını çıkarıp koridora yöneldi. Mutfağa doğru şöyle bir bakıp göz attı. Tezgahta ve yerlerde ilaç kutularını görmüştü, bazılarının içi boştu. Yanı başında yarısına kadar dolu olan kapağı açık bırakılmış su şişesini görmüştü. Çekmeceler darmadağın edilmişti, mutfağın haline bir anlam verememişti. Annesi titiz bir kadındı ve evi toparlamadan asla dışarıya çıkmazdı. Şaşkınlık içinde annesini aramaya başladı. Odalara bakarken anne neredesin diye bağırmıştı. İçeriden bir ses duydu, kapıyı açıp odaya girdi. Şafak hırıltılar çıkararak yatağında yatıyordu. Şenol kardeşinin uyuduğunu sanmıştı. Uyanması için önce seslenmiş, sonra da kolunu tutup ittirmişti. Kardeşinden hiçbir tepki gelmemiş, onu uyandıramamıştı. Her zamanki gibi uykusunun ağır olduğunu düşünmüş, suratını tokatlamıştı. Bu çabası da sonuçsuz kalmıştı. Kardeşi uyanmamıştı. Şenol panikle elini kardeşinin kalbine koydu. Korkudan hiçbir şey anlamamıştı. Kalp atışını hissedememişti. Eli ayağı titremeye başladı. Onu yeniden kaybediyordu. İkinci kez ellerinde can verecekti. Birincisinde otomobil ile teyzelerine gidiyorlardı. Her konuda kardeşiyle hararetle tartışıyorlardı. Bu seferki mevzu ise Şafak'ın evlenmek için seçtiği kızdı. Şenol kardeşine kızı layık görmemiş, şiddetle evlenmelerine karşı çıkmıştı. Tartışma esnasında bağırışlardan Şenol'un dikkati dağılmış, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, karşı şeritten gelen otomobil ile çarpışmıştı. Yaşanan kaza sonucunda Şafak ağır yaralanmıştı. Şenol kardeşini koltuğundan çıkarmış, kucaklayıp bir ticari taksi ile hastaneye götürmüştü. O gün hissettiği korku, panik ve çaresizlik katmerlenerek gelmiş, yakasına yapışmıştı. Nefes alamıyor gibi hissetmişti kendini. Bir mengene ile kafasını iki yandan sıkıştırıyorlardı adeta. Bir anda kazayı acil yardım ekiplerine haber vermemesinin pişmanlığı yüreğinde belirmişti. İçinden görevlileri çağırmış olsaydım belki onun bir böbreği alınmamış olacaktı diye geçirmişti. Bu düşüncesi haftalarca zihninde dolaşmış, vicdan azabı çekmesine neden olmuştu. Bu sefer aynı hatayı yapmak istemedi. Hemen cep telefonunu bulup acil ambulansı aradı. Kardeşinin hareketsiz halde yatan halini gördükçe korkusu artıyordu. Anne ve babasını aramaya çekinmişti. Genç adama ne olduğunu bilmiyordu. Yaşlı adam ile kadıncağızı da korkutmak istemiyordu. Birden kapı zili çaldı, koşarak açmaya gitti. Gelen hemşire ve doktora baygın halde yatıyor, ilaç içtiğinden şüpheleniyorum dedi boş kutuları göstererek. Getirilen sedyeyi Şafak'ı hemen yatırıp götürdüler. Şenol telaş içinde koridorda bulduğu dağılmış testleri topladı. Dosyaları alıp şoföre yetişmek için evden çıktı. Hastaneye geldiklerinde ilk olarak Şafak'ın midesi yıkanmış, kullandığı ilacın kana karışmış olduğu tespit edilmişti. Vücudunda gezinen zararlı maddeleri temizlemek için acil olarak kateter açılıp diyaliz tedavisine başlanmıştı. İki gün sonra kendine gelmiş, kollarına ve vücudunun birçok yerine bağlı kablolar görmüştü. Bir kolunda küçük bir iğne vardı, omzunda ne olduğunu anlamadığı pansuman ile kapatılmış bir şey vardı. Ucundan plastik olduğunu sandığı kablolar çıkıyor, bir makineye doğru gidiyordu. Kablolarda gezinen kırmızı renkli sıvının kendi kanı olduğunu anlamıştı. Artık diyalize başlanmıştı. Kendine neden buradayım diye sordu. Ne yaptığını hayal meyal hatırlamıştı. Genç adam yaşamak istememiş, hayatına son vermişti. Kızgınlığı azalsa da kırgınlığı geçmemişti. Bir psikolog ile görüştürülmüştü ama hayal kırıklığını teskin edecek bir şey bulamamıştı. Ona söylenen her çözüm yolunu reddetmişti. İçinde bulunduğu durumu reddetmişti. Ona kalan tek böbreğinin yeterli gelmediği gerçeğini duymak istemiyordu. Bölüm 6. Narin. Narin yorulmuştu. Hayatın getirdikleri ağır geliyordu. Şanssız olduğunu düşünüyordu. Bitkindi, rengi solmuştu. Anami rahatsızlığı nüksetmişti, üşüyordu. Yaz gününde bile hırkayla dolaşırdı. İlk öğrendiğinde bir de bu eklendi. Sanki derdim azdı diyerek söylenmişti. Sebebi araştırılıyor, aylardır bitmek tükenmek bilmeyen testler yapılıyordu. Hafta sonu için izin almıştı. İç huzuruyla en azından bir gün olsun çocuğumu görürüm demişti. Afyon'un soğuk sokaklarından kendini evine zor atmıştı. Yemek yaptığı ocağın başında kocasını düşünüyordu. Onu almaya gelmeyişi aklına takılmış, bu zamana kadar aramaması rahatsız etmişti. Başı döndü. Sabahtan beri bir şey yememiş, tansiyonu düşmüştü, iştahı yoktu. Sürekli midesi bulanıyor, ne yerse istifra ediyordu. Kapı çaldı, duvarlara tutunarak sendeleyerek kapıyı açtı. Gözleri kararmıştı. Karşısında duran yaşlı kadının kucağına yıkılıverdi. Daha fazla takati kalmamıştı. Onu gören yaşlı kadıncağız çok korkmuş bir çığlık atmıştı. Sesi duyan kocası telaşla yanına koştu. Kızlarını kucaklayıp içeriye götürmüştü. Kıza hemen şekerli su içirmişlerdi. Kendine gelen narin onları görünce ağlamaya başladı. Babası soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu. Yaşlı adam, "Kızım, kocan nerede?" diye sordu. Yanıtını biliyordu ve kızına nasıl söyleyeceğini düşünüyordu. Narin ne diyeceğini bilemedi. Kocasının nerede olduğunu bilmiyordu. Sustu. Annesi soran gözleriyle bakıyordu. Kızının eve nasıl geldiğini merak etmişti. Babası sessizliği bozmuştu. Yaşlı adam, "Bak kızım, bugün kocan olacak o adam aradı," demişti sinirli bir halde, sesi titreyerek. Damadını ilk tanıdığı günden beri hiç sevememiş, ona güvenmemişti. Nari'nin içi sıkılmıştı. Kocasının ona bir açıklama borçlu olduğunu düşünürken babasını aramış olması onu tedirgin etmişti. Annesi aklında dönüp duran sorusunu ansızın sormuştu. Yaşlı kadın, "Kızım, sen eve nasıl geldin?" dedi ağlamaklı bir sesle. Narin daha fazla susamayacağını anlamıştı. Genç kadın, "Kendim geldim anne. Kocam annesini bana bakması için almaya gitti, yetişemedi. Aslında şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Kızla geziyorlar galiba," diyerek geçiştirmeye çalışmıştı. Babası daha fazla dayanamadı. Yaşlı adam, "Ah benim saf kızım, onun nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Kocan senden kızını ayırdığını haber vermek için beni aramış," derken sesi kızgınlıktan titriyordu. Sözünü tamamlayamamıştı. Narin ağlamaya başlamıştı. Genç kadın, "Neden?" diyordu. Kesik kesik soluk alıyor, aynı şeyi tekrarlıyordu. Ağlama krizleri içinde şoka girmişti. Hemen bir ambulans çağrılmıştı. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından orada edilmiş, apar topar Ankara'ya gidilmişti. Babası yaşadıkları şehirde ona daha iyi bakılacağını düşünmüştü. Hastanede biraz rahatladıktan sonra ona böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu açıklanmıştı. Kocası bu yüzden onu terk etmişti. Kadınlık vazifelerini yerine getiremeyeceğini öne sürmüştü. Defalarca telefonda konuşup görüşseler de doktorlar adamı ikna edememişti. Narin ise şaşkın ördek gibiydi. Kim ne derse onu dinliyor, söylenenleri uygulamaya başlıyordu. Annesi kızını unutması gerektiğini söylüyordu. Kalbi isyan ediyor, kızının hasretiyle baş edemiyordu. Babası kocasından boşanması gerektiğini söylüyordu. Aklı evliliğin henüz bitmediğine hükmediyordu. Doktorlar acilen tedaviye başlanması gerektiğini söylüyorlardı. Bedeni isyan ediyor, hastalığı inkar ediyordu. Birkaç gündür idrar miktarı artmış, ayaklarındaki şişlikler azalmıştı. Rengi yerine gelmiş, gözlerinin altındaki şişlikler geçmişti. Ruhu olan bitene sessiz kalmıştı. Şafak 6 gün yoğun bakım katında yatmış, ardından dahiliye katına çıkarılmıştı. Narin ile aynı katta yatmaktaydı. Şenol kardeşi Şafak'ın ihtiyacı olan giysi, içecek gibi malzemeleri getirmişti. Yan odadan duyulan konuşmalara dikkat kesildi. İşittiği ses tanıdıktı. Aynı doktorun hastası olduklarını anlamıştı. Koridora çıkıp konuşulanları dinlemeye koyuldu. Doktorun odadan çıktığını fark edince yanlarına gitti. "Şenol hocam, bu deli oğlan ile ne yapacağız bilemedim." "Doktor, merak etmeyin, zamanla alışacaktır." Konuşulanlara şahit olan Narin'in annesi söze katıldı. Nari'nin annesi, nasıl alışacaklar? Çok gençler. Duydum intihar etmiş kendini. Benim yavrum da canıyla uğraşıyor burada. Tek biz değiliz ya uğraşan. Koca hastanede yatan herkesin bir derdi var. Doktor, onu Narin Hanım ile konuşturun. Belki bir yardımı olur. Şenol, olur elbette hocam. Bir de diyaliz merkezi bulmamız gerekliymiş. Doktor, hastanemizde de diyalize girebilirsiniz. Özel merkezde de. Özel merkezleri tercih ederseniz bir tane öneririm. Narin'in annesi aklından geçenin dile dökülmesiyle rahatlamıştı. Narin'in annesi, bizim kızı da gönderelim olmaz mı? Doktor, tercih size kalmış tabii ki. Akşam saatlerinde Narin koridorda yürüyüş yapıyordu. Annesi elinde su şişesiyle arkasından gelmişti. Narin'in annesi, kızım suyunu içmemişsin. Şenol kardeşinin odasından bunalmış bir halde çıkıyordu. Birden anne kızı görmüştü, yanlarına doğru yöneldi. Şenol, geçmiş olsun.
Narin, teşekkür ederim.
Narin'in annesi, kardeşin nasıl oldu oğlum? Şenol, aynı işte, nasıl olsun.
Narin'in annesi, kızım o da diyalize başlamış.
Narin, öyle mi? Geçmiş olsun. Şenol, sağ olun. Bizim oğlan diyalizi kabul etmiyor.
Narin, kolay değil.
Narin sözünü tamamlayamamış ağlamaya başlamıştı. Onu gören görevli hemşire tansiyon takibi yapılması için odasına geri dönmesini istemişti. Genç kadının annesi kızın halini anlatmıştı. Şenol duyduklarına çok üzülmüştü. Çok geçmeden kardeşinin odasına geri döndü. Konuşulanları genç adama anlattı. Şafağın gözleri buğulanmıştı. Yüreğinde bir fay daha kırılmıştı. Kendinden daha zor durumda olan birisinin kızgınlığını yüklenmiş gibi hissetti kendini. İçinden o nasıl kabul etti? Diyalize girmek canını hiç mi acıtmıyor? Yarıda kalan hayatı içini hiç mi acıtmıyor diye düşünüyordu. Birden istemsiz olarak bir soru sordu. Sesi titreyerek, ya kızını alamazsa o zaman ne olur demişti. Abi ona cevap verecek bir şey bulamamıştı. Şafak o gece hiç uyuyamamıştı. Bir bahsedilen kadını düşünüyor, sorusuna yanıt arıyordu. Bir de kendini düşünüyor, bitmek tükenmez sorularına yenilerini katıyordu. Nari'nin durumu biraz sakinlemesine neden olmuştu. Ağabeyinin sözü aklına gelmişti. Ona bak, tek sen değilsin hasta olan demişti. Ağabey aklına gelince yine sinirlenmiş olsa da sözünde haklıydı. Hayat sadece ona haksızlık yapmamıştı. Bundan sonra ne olacaktı bilmiyordu. Bir makineye bağımlı mı kalacaktı, ne yapabilirdi ki? Hayatından vazgeçmek istemiş, onu da başaramamıştı. Ertesi gün Şafak, birkaç gün sonra ise Narin hastaneden taburcu olmuştu. Narin anne ve babasının yanında Ankara'da kalmıştı. Kocası yanına gelmemekte direniyordu. Israrla yapılan görüşmeler sonunda ise hakaretler etmişti.
Bölüm 7. Selin. Selin eski kocasından resmen boşanalı henüz 6 ay olmuştu. Kocasının bir duruşma gününde adliyeden çıkarken başından aşağı tiner döküp onu yakmasının üzerinden ise 1,5 yıl geçmişti. Ayaklarından kaburgalarına kadar alevler yükselirken kendini bahçedeki havuza atmayı başarabilmişti. Şansına fıskiyeler açık, havuz ağzına kadar su ile doluydu. Yüzünün yanmasını engelleyebilmişti. Olaydan sonra vücudunda hasar kalmıştı. Bacaklarında, kasıklarında ve karnında 1. derece, kollarında, sırtında ise 2. derece yanık tespit edilmişti. Bununla birlikte can havliyle kendini havuza atarken suya girilmesini engelleyen demir paneller sağ karın boşluğuna saplanmıştı. Ameliyatla bir böbreği alınmıştı. Yanıklar için yapılan tedaviden yorgun düşen diğer böbrek ise 1,5 sene dayanabilmişti. Birkaç gün önce diyaliz tedavisine başlanması gerektiğinin şart olduğunu öğrenmişti. Günlerdir morali bozuk bir halde çalışıyordu. Keyifsiz oluşu avukatlık bürosunda herkes tarafından fark edilebiliyordu. Bir davanın üzerinde çalışırken telefon çaldı.
Selin,
efendim.
Arzu, canım, neden cep telefonunu açmıyorsun?
Selin, duymamışım, kusura bakma, ne oldu bu telaş niye?
Arzu, sana bahsettiğim kişisel gelişim uzmanı vardı ya.
Selin, yine mi aynı konu, yapma Allah aşkına. Doktorların yapamadığını o mu yapacak?
Arzu, tatlım, sana mucizeden bahsetmiyorum. Sadece bir görüş lütfen hatırım için. Ne olursun üzme beni.
Selin, görüşünce ne olacak? Sanki ne değişecek?
Arzu, sen sadece bir konuş, söz, başka bir şey istemeyeceğim. Sadece 10 dakikanı ayır, kendin için olmasa da benim için yapmaz mısın?
Selin, sadece konuşacağım öyle.
Yalnızca sohbet, öyle abuk subuk bir şey istemeyeceksin.
Arzu, evet şekerim, söz, saçma bir şey istemeyeceğim senden.
Kabul edersen eğer yarın 3'e randevu aldım, davan var mı o saatte?
Selin,
yok, yarın öğleden sonra bir işim yok. Davalarımı aldılar diyalizi duyunca.
Arzu, sıkma canını. O zaman yarın öğlen sana bir yemek ısmarlayayım.
Selin, tamam, yarın görüşürüz.
Arzu, öptüm tatlım.
Selin, hoşça kal.
Selin arkadaşının saçma sapan işlerle onu meşgul ettiğine inanıyordu. Yarın dibi olmayan bir kuyuya taş atacağını düşünüyor, anlamsız bir işin içine girmesine hayıflanıyordu. Ertesi gün Arzu ile Selin kişisel gelişim uzmanına gitmişlerdi. Selin gerginlik ve üzüntü içinde hikayesini anlattı. Sarışın yeşil gözlü, ince narin yapılı bir kadınla sohbet etmişti. Uzmanla birlikte bir odada ilk meditasyon yapılmıştı. Kuş cıvıltıları eşliğinde, su sesleri arasında yumuşak tonda bir kadın sesi gelmekteydi. Selin işittiklerini aynen tekrarlıyordu.
Kendimi iyileştirmek için, yaşamımı iyileştirmek için zihnimin sınırsız gücüne sahibim.
Olumlama cümleleri devam ediyordu. Meditasyon Selin'in çok hoşuna gitmişti. Diyaliz tedavisi ile kişisel gelişim çalışmalarının birlikte yürütülmesini kabul etti. Bölüm 8 Böbrek Yetmezliği. Selin o gün kardeşi Pelin ile polikliniğe geldi. Doktorun odasına girmişlerdi. Muayene bittikten sonra Pelin doktordan hastalık hakkında bilgi aldı. Doktor Ece Hanım böbrek yetmezliği hastalığını anlatmaya başladı. Doktor kişiye böbrek yetmezliği hastalığı teşhisi konulduğunda telaşa kapılması son derece normaldir. Ancak gelişen tıp sayesinde doğru tedavi şekli ve doğru bilgiler ile yola devam edilmesi durumunda böbrek yetmezliği hastalığından kurtulmak mümkün. Böbrek hastalığı tedavi sürecinde kişiye renal ekip yani doktor, aile, diyaliz ünitesi hemşireleri, psikolog, yardımcı personeller ve diyetisyen kişiye eşlik eder. Öncelikle böbrekleri tanıyalım. Böbrekler omurganın iki yanında karın boşluğu denen bel bölümünün üzerinde yer alan hayati organlardan biridir. Genelde bir insanda iki adet böbrek bulunurken tek böbrekle yaşayan ve gayet sağlıklı olan insanlar da mevcuttur. Böbrekler şekil bakımından fasulyeyi andıran, hacmi ve ağırlığı çok az olan sağlıklı bir yaşam için insan bedenindeki en önemli organlardan biridir. Böbreklerin görevlerine değinelim biraz.
Pelin için en önemli kısma gelinmişti.
Pelin, evet hocam.
Doktor, metabolik ürünlerin vücuttan atılması böbreklerin en önemli görevidir. Bedende var olan zararlı ve atık maddeleri süzerek bedenden idrar vasıtasıyla atılmasını sağlamaktır. Kan basıncının düzenlenmesi de çok önemlidir. Böbrekler birbirinden farklı hormonlar salgılamaktadır ve bu hormonların içerisindeki en önemli hormon renin ismi verilen tansiyonu dengeleyen hormondur. Sıvı dengesini ve kandaki pH düzenlenmesini sağlar. Sağlıklı bir vücut için gerekli olan bazı minerallerin, suyun, glikozun ve proteinlerin belli bir düzeyde tutulmasını sağlar. Kan yapımını kontrol eder. Böbreklerin salgıladığı pek çok hormondan biri olan eritropoietin isimli hormon aracılığı ile kemik iliğini uyarır ve kan yapımına yardımcı olur. Kemik yapımını kontrol eder. Besinlerden alınan D vitaminini yöneterek kandaki kalsiyum, fosfor oranlarını dengeleyerek daha sağlıklı bir kemik oluşumunu sağlar.
Selin konudan sıkılmış daralmaya başlamıştı. Odaya sığamıyordu adeta. Gerginlik içerisinde sorusunu sordu.
Selin, böbrek yetmezliği nedir peki doktor hanım?
Doktor, böbreklerin asıl yaptığı görevleri artık yapamaz hale gelmesi, yani bütün fonksiyonlarını yitirmesi olarak tanımlanabilir. Böbrek yetmezliği iki çeşit olarak gelişim seyreder, akut ve kronik. Akut böbrek yetmezliği.
Selin bir anda kendini konunun içinde bulmuştu. Aylarca acılar içinde tedaviler görürken ona akut böbrek yetmezliği hastası olduğu söylenmişti.
Tam yaraları iyileşti, normal hayatına geri döndü derken diyalize girmen gerekiyor denmişti. Aklındaki karmaşanın hiddetiyle tepki göstermişti.
Selin, fark eden ne var ki? Her ikisinde de sonunda diyalize giriyorsun.
Doktor fark eder elbette. Akut böbrek yetmezliğinde böbreklerin normal sağlıklı çalışma sistemi devam ederken aniden gelişen bir olay neticesinde artık böbreklerin işlevlerini yitiremez hale gelmesidir. Akut böbrek yetmezliğine sebep olan olaylar ise ani tansiyon yükselmesi sorunlarının yaşanması, kaza sonucunda ciddi yaralanmalar ve fazla kanamalar yaşanması, böbrek enfeksiyonları, farklı zehirlenme durumlarının yaşanması, bir takım ilaçların kullanılması halinde yaşanan alerjik durumlar, büyük ve önemli ameliyatlar yaşanması, farklı nedenlerden dolayı idrar yollarında oluşan tıkanmalar, senin hastalık öykünde olduğu gibi bedende meydana gelen büyük çaptaki yanıklar, bu tip böbrek yetmezliği durumlarında yani akut böbrek yetmezliği hastalığında hastalar genelde iyileşir. Senin iyileşme şansın vardı ancak ciddi bir tedavi uygulanamamış. Akut böbrek yetmezliği hastalığında tedaviye başlama süreci ne kadar hızlı olursa kurtulma süreci de o kadar hızlı olacaktır.
Pelin, ama hocam ablam iyileşemedi.
Doktor, dosyasını inceledim. Maalesef böbrek çok zayıf düşmüş. Tedavi için kullanılan ilaçlardan dolayı iyileşme gösterememiş.
Pelin, peki kronik olunca?
Doktor, kronik böbrek yetmezliği son derece sinsi ilerleyen ve bu ilerleme aşamasında çok nadir belirtiler gösteren ve böbreklerin sürekli yapması gereken fonksiyonları bir süre sonra tamamen yapamaz hale getiren bir hastalıktır. Kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri ise bireyin yaşadığı yüksek tansiyon hastalığı, bazı sistematik hastalıkları bireyin önceden beri yaşıyor olması. Örneğin Akdeniz ateşi, bireyin böbreklerinde var olmuş kistler, kanamalar, bireyin sürekli kullandığı bir takım ilaçlar, kanda zararlı maddelerin birikmesi arttıkça halsizlik baş gösterecektir. Mide bulantıları ve akabinde kusmalar başlayacaktır. İştahsızlık hissi ön plana çıkacaktır. Vücutta su ve tuzun birikmesi ile ödem denen vücut şişlikleri ortaya çıkacaktır. Her an devam eden uyku isteği, dikkat eksikliği, dalgınlık halleri olacaktır. Kansızlık hastalığı baş gösterecektir. Bireyin cilt renginde değişmeler başlar ve deri kaşıntıları görülecektir. Böbrek yetmezliği hastalığında en önemli husus erken teşhistir. Çünkü erken teşhis edilen böbrek yetmezlikleri ilaçla ve diyetle yok edilebilirken teşhiste biraz geç kalınmış ise farklı tedavi şekillerine başvurulması gerekiyor.
6. ayrımın sonu. Sayfa 70.